Ayrım 27, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 269, 54. bölüm. Paris'e 100 kilometre kala cep telefonu titredi. Ervan direksiyonda o denli gergindi ki bir an için yerin titrediğini sandı.
Yeni bir şey var.
Babasının, annesinin ya da Kripo'nun aramasını bekliyordu. Ama arayan Thierry Neveu'ydu. Rennes Kriminal Büro analisti, sesi sanki başka dünyadan geliyordu. Çoktan uzakta kalmış bir geçmişten.
Vissa'nın bedeninden çıkarılan sivri uçların ne olduğunu saptadık.
Nedir, iğne mi?
Çivi.
Şimdiye kadar hep kesici veya delici silah, topuz parçaları, betonarme kalıntıları olduğu söyleniyordu.
Yanıldık.
Derinin yüzeyindeki sivri uçlar patlamanın etkisiyle dışarı fırlamıştı. Öte yandan hepsi yanmış ve deforme olmuştu. Ama etinin içine gömülmüş olanlar gayet iyi durumda. Hiç şüphe yok, bunlar değişik ebatta, değişik modelde çiviler. Çivilerin başları duruyor, üzerlerinde zımba izleri var. Çiviler, bu tek sözcük bir lanet gibiydi. Baba Morvan'a zafer kazandırmış ve ailelerinin tarihine damga vurmuş davayı düşünmemek imkansızdı.
Başka bir şey daha var diye devam etti kriminalci. Clement bedeni yeniden oluşturdu. Yaraların yani çivilerin yoğunlaştığı bölgeler tespit edildi. Yanakta bir bölge, bir diğeri boğazda, omza inen yerde, bir başkası da sırtta. Clement'a göre buralara cam kırıkları, metal parçaları da yerleştirilmiş.
Ervan ön camın ardında yolun sallandığını görüyordu.
Otopsi başlayalı 3 gün oluyor ve siz bunları bana şimdi söylüyorsunuz. Clement düzenli çalıştı. En az 1 gününü karın bölgesinin bir kısmını inceleyerek geçirdi ve...
Tamam. Başka bir şey...
Bir başka yara silsilesi de kalça hizasında sol böğrü süslemiş gibi gözüküyor. Ancak bu bölgede etler tamamen sıyrılmış ve...
Neden süslemiş dedin?
Bunu öylesine söyledim. Beden daha ziyade nasıl denir? Başları çivilerden oluşan döküntülerle, sivilcelerle kaplanmış gibi bir izlenim uyandırıyor.
Başka koşullarda Ervan tiksinti duyardı ama bir şey onu şaşırtıyordu. Bunlar neredeyse kelimesi kelimesine Morvan'ın çivi adamı, zaire katilini tasvir etmek için kullandığı sözcüklerin aynısıydı.
Ve daha bitmedi. Bütün sabah kırık eklem kemiklerinin şekli incelenerek cesedin pozisyonu üstünde çalışıldı.
Yani?
%100 kesin değil ama cesedin patlamadan önce neredeyse bir İnka mumyası gibi katlandığı düşünülüyor. Size bir sürü e-posta yolladık, şemalar da.
Bekleyin. Ervan dörtlülerini yaktı ve emniyet şeridine geçip durdu. Görüşmeyi keserek bilgisayarını açtı. Posta kutusuna bağlanmak için birkaç saniye bekledi. Bir sürü e-posta arasından doğruca Clement'ınkine gitti. Ekli dosya. Taşıtların uğultusu içinde birkaç saniye daha sabırla bekledi. Tik tak. Tik tak, gerginlikten midesinin şiştiğini hissediyordu. Ama gerçek kroşe resimlerle çenesine geldi. Ceset oturur konumdaydı. Çenenin altında toplanmış bacaklar, dizleri sarmış kollar, hafifçe eğik boyun ve yukarı bakan yüz. Resim babasının koleksiyonunu yaptığı bir Afrika heykelciğini, bir Enkondi'yi tasvir eder gibiydi. Aslında daha çok çivi adamın kurbanlarını çağrıştırıyordu. Ervan çocukken bunlarla ilgili birkaç fotoğraf görmüştü. Yara bere içinde bir surat, çivi salkımları, fetüs pozisyonu, her şey tamamdı.
Orada mısınız? Resimlerinize bakıyorum.
Tamamen çılgınca bir şey. Kurban daha hayattayken her bölgeye onlarca çivi çaktığını ve öldükten sonra da bu pozisyonda onu yerleştirdiğini düşünüyoruz.
Bu size bir şey ifade ediyor mu?
Ervan çocukken babası ona sık sık soruşturmasını, sürek avını anlatmıştı. Katilin Belçika asıllı genç bir mühendisti, aşağı Kongo'da yaşayan Yombo kabilesinin kutsal heykellerini taklit ederek kurbanlarına yüzlerce çivi çaktığını. Bu kadınları fetişlere dönüştürerek onları kötü ruhlardan koruduğuna inandığını, aylarca süren araştırma ve soruşturmalardan sonra Morvan onun kimliğini belirlemiş ve bıçkı makineleriyle açılmış yollar boyunca onu savanaların ortasına kadar izlemişti.
''Sizi sonra ararım.'' dedi sertçe telefonu kapatmadan önce.
arabanın kapısını açtı ve kahveyi asfaltın üstüne kustu. Birkaç saniye boyunca asitli salya soluğunu kesti. Çıkaracak başka bir şey yoktu. Asfaltın üstündeki safrasına bakarak bu şekilde durdu. Bacakları titriyor, şakakları zonkluyordu. En baştan beri her konuda yanılmıştı. 1971'de yakalanmış bir katil nasıl bugün birdenbire ortaya çıkmıştı? Hala hayatta olduğu farz edilse bile serbest mi bırakılmıştı? Bu durumda yaşı 60'tan fazla olmalıydı. Neden karşısına çıkan ilk insanı öldürmüştü ve neden Britanya'daki bir fundalıkta? K-76 ile bağlantısı neydi? Di Greco mu? Bir saniye içinde Ervan tüm öğeleri yeniden bir araya getirdi. Olayı en ince ayrıntılarına kadar bilen ve katilin modus operandisini izleyen bir taklitçi. Tek sorun şuydu, Fransa'da hiç kimse ya da neredeyse hiç kimse buradan 7000 mil uzakta 40 yıl önce meydana gelmiş bu eski hikayeyi işitmiş olamazdı. Olası bir başka senaryo da babasının yanılmış olmasıydı. Zaire'de gerçek katili yakalamamıştı. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çivi adam bugün yeniden işbaşı yapmıştı. Sönmüş kötü bir volkan yeniden hem de olabilecek en vahşi şekilde faaliyete geçmişti. Bu senaryolardan hangisi seçilirse seçilsin, Di Greco'nun bu olaydaki suçluluk olasılığı yüksekti. Katil tarafından imlenen Di Greco, çivi adam insanları öldürürken geleceğin amirali o sırada Zaire'deydi. Ölmeden önce bu uğursuz olayı yeniden hatırlatmak istemişti. Çok daha çılgın bir başka varsayım. Di Greco, Morvan'ın bilerek veya bilmeden ilişmediği Katanga'daki katildi. Hayatının son döneminde ilk sevdasına geri dönmüştü. Bir başka olasılık daha vardı ki bu çok daha makuldü. Soruşturmanın ayrıntılarından Verney tarafından haberdar edilen amiral, Vissa Saviris cinayetinde çivi adamın parmağı olduğunu anlamıştı. Ya da o gece fundalık alanda bir şeyler görmüştü. Yazdığı o kelimeyle dedektiflere sadece bir mesaj vermek istemişti. Lontano. Ervan artık buranın katilin cinayetlerini işlediği şehir olduğunu biliyordu. Bu mesaj aslında tam olarak kime yönelikti? Morvan'a elbette. Olayı bir tek o baştan sona biliyordu. Dünyayı terk etmeden önce onu uyarmak istemişti. İlaçlarını içmek için aldığı su şişesini açtı ve ağzını çalkaladı. Asfaltın üstünde lastik izi bırakarak hışımla hareket etti. Çok yüksek bir hıza ulaştı. Saatte 200 kilometre. 45 dakika içinde Paris'te olacaktı. Cep telefonu kapalıydı. Bilgisayarı ve camları da. Kimse ona ulaşamazdı. Kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Bu düşünce onu rahatlatıyordu. Düşünmek için tamamen yalnızdı ama kuşkusuz düşünmemesi gerekiyordu. Bütün soruları, bütün varsayımları babasıyla yüzleşeceği Paris'e kadar ertelemesi lazımdı. İkinci kitap, Toza Döneceksin. 55. Bölüm. Gürültü patırtı hat safhadaydı. Rıhtımlar kapatılmış 36'nın tüm polisleri ve polis arabaları sanki gezintiye çıkmıştı. Bir ambulans itfaiye araçları nehrin sol yakasını Nöf Köprüsü'nden Saint Michel Köprüsü'ne kadar tıkamıştı. Her yer bir hediye paketi gibi güvenlik şeridiyle çevrelenmişti. Geçilmez. Şoförü Grand Augustin rıhtımının tam ortasında durdu. Ceset aşağıda nehre en yakın kısımdaydı. Sene doğru merdivenden inerken Morvan yerdeki panik atmosferinin aksine gökyüzünün mükemmelliğini, güneşin yumuşaklığını fark etti. Taşlar gümüş gibi parlıyordu. Her şey sıcak, parıltılı ve hafifti. Sadece güneşlenen çıplak ayaklı kızlar, balık tutanlar, gitar çalanlar, yukarıda kitapçıların yeşil renkli kulübelerinin gölgesinde yürüyüş yapanlar eksikti. Bölüm amiri Jean-Pierre Fitoussi onu basamakların altında karşıladı. Soluk benizliydi. Boynu siyah takımının içinde kaybolmuştu. Koyu renkli pilot gözlüğünün arkasına gizleniyordu. ''Tam karşınızda'' diye omurdandı adımlarını açarak. ''Akıl almaz bir şey.'' Morvan konuşmadan onu izliyordu. Bir baş hareketiyle polis kalabalığını yarıp öne geçtiler. Morvan daha şimdiden olay mahallini incelemeye başlamıştı. Ceset yaklaşık olarak 35'in Grand Augustan rıhtımının altındaydı. Hemen hemen 36'nın giriş kapısının Quai de Orfevrins'in diğer kıyısının eksenindeydi. Verdiği emre rağmen itfaiyeciler cesedi bulunduğu nişten çıkarma işlemine başlamışlardı bile. Anne Simone'nin derisi yüzülmüştü. Ayrıca çömelmiş pozisyonda bağlanmış, bedenine yüzlerce çivi çakılmış, göz çukurlarına ayna kırıkları yerleştirilmişti. Morvan birden D. Greco'nun mesajıyla ne anlatmak istediğini anladı. Canavar geri dönmüştü. Zaire'de onları altüst eden kabus yeniden hortluyordu. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Peki amiralin nasıl haberi olmuştu? Morvan nereden geldiği belli olmayan bir yumruk yemişçesine bir kez daha sarsıldı. Benzerliği nasıl kuramamıştı? Yaşın etkisi. Gael'in ortadan yok olması kafasını o denli bulandırmıştı ki analiz yeteneğini kaybetmişti. İtfaiyeciler cesedi büyük bir dikkatle indirdiler. Onların etrafında basamaklı taburelerin tepesine çıkmış kriminal büro teknisyenleri. Morvan onlara kulak çubukları adını takmıştı. Her ayrıntıyı fotoğraflıyorlardı. Göz çukurlarındaki ayna kırıklarından yansıyan ışık sanki 36'ya göz kırpıyordu. Manzaranın korkunçluğu bir hareketlenmeye neden oldu. Kalabalık başka cesetler de görmüş profesyonellerden, deneyimli polislerden ve uzmanlardan oluşuyordu. Ama bu ölü kadın başka bir boyuta aitti. Kafanın yarısı tıraşlanmış kısmına çakılmış çiviler. Ensede, sağ omuzda, sol böğürde de başka çiviler vardı. Bu çiviler hızla çoğalan ve berbat bir hastalığı çağrıştıran sivilceler gibiydi. Bilekler çenenin altına toplanmış, bacakları da saran eskimiş bir iple bağlanmıştı. Cesedin tamamı sıkıştırılarak ufaltılmış bir korku kütlesi oluşturuyordu.
''Daha önce böyle bir şey gördün mü?'' diye ona sordu Fitoussi. Morvan cevap vermedi.
Orada bulunanlar arasında bunu daha önce görmüş olan bir tek o vardı. Kurban ayakları üstünde yükseltilmiş bir sedyenin üzerine konmak üzereydi. Morvan ağlama isteği duydu. O karanlık yıllarına korkunç geri dönüşün etkisi altında etleri lime lime edilmiş bu kadına elveda diyordu. O kızı değildi, kimse kızının yerini tutamazdı. Ama hayata yanlış başlangıç yapmış ve yanlış yerlerde bulunmuş kızlardan biriydi. Kim Morvan onlar için kendi hayatını feda edebilirdi. Tıpkı 40 yıl önce Zaire'de olduğu gibi korkunç bir vicdan azabı içini kemiriyordu. Onu kurtarmayı başaramamıştı, bu cinayeti öngörememişti ve onu bu akıl almaz ıstıraplarla dolu saatlerden, herkese sergilenen bu alçakça ölümden kurtaramamıştı. İtfaiyeciler cesedi sedyenin üzerine uzatırken birden bağlı kollarının altındaki bacakları kurtuldu ve ters açıyla iki yana düştü. Manzaranın korkunçluğu etrafta bulunanlardan bir uğultunun yükselmesine neden oldu. Eklem yerleri oynak bir kukla gibi görünen ceset gizemini gözler önüne sermişti. Fırın gibi açık karnı, kenarları saçaklanmış etlerle çevrili bir delikten başka bir şey değildi. Birçok organın çıkarıldığını tahmin etmek için cerrah olmaya gerek yoktu. Mide, karaciğer, yumurtalıklar, kuşkusuz böbrekler de. Morvan kuralları biliyordu, hiç unutmamıştı. Yüzlerce çiviyle etkinleştirilen enerji ağının dolaşımını kolaylaştırmak için fetiş bedeni arındırmak gerekiyordu. Bu deliğin içinde saç tutamları, tırnak parçaları olduğunu da biliyordu. Afrika geleneğine göre kişiyi koruyacak veya büyüleyecek beden parçaları. Bu parçalar bir sonraki kurbana aitti. Bu da çivi adamın özelliklerinden biriydi. Kutsal bir ritüeli çözülmesi zor, uğursuz bir bilmeceye dönüştürüyordu. Öyleyse üçüncü bir kurban daha var demekti.
Buna bakamam.
Fitoussi arkasını dönüp uzaklaşırken itfaiyeciler basamaklı taburelerinde dengede durmaya çalışan kriminal büro teknisyenlerinin de yardımıyla kolları ve bacakları beceriksizce bir araya getirmeye çalışıyorlardı. Sonunda teknisyenler çalışma mahallerinin üstüne bir tente açtılar. Bir anda büyük kukla tiyatrosu perdelerini indirdi. Herkes rahatlamış gibiydi Morvan'ın dışında. O daha uzağı, daha ötesini görüyordu. Bu cinayet mahallinin arkasındaki resmi görüyordu. En derine gömülmüş geçmişinin yeniden gün yüzüne çıktığını görüyordu. Polislikteki ilk yıllarının ergenlik döneminden bile daha kötü olan o yılların bando mızıkayla geri döndüğünü görüyordu.
Sercan, bana senin kurbanı tanıdığını söyledi.
Fitusi müşkülpesent ölü gömücü yürüyüşüyle ona doğru geliyordu. Göbeği önde, elleri ceplerindeydi. Adı Ann Simone'ydi, 26 yaşındaydı. Araç ruhsat bölümünde çalışıyordu.
Olduğunu nasıl anladın?
Dövmelerinden. Morvan'dan hem korkan hem de tiksinen Fitusi kaşlarını kaldırdı. Onu nereden tanıyordun?
Siyah gözlüğünü taktı. Bölüm amirinin Ray Benny'nin Morvan'ın Emporio Armanisi ile ona Brehat Adası'nı ve çevresindeki tek başına yelkenle yaptığı gezileri hatırlatıyordu. Hiçbir benzerliği yoktu. Bununla birlikte o anda ikisinin Blues Brothers'a benzediklerini düşündü.
Koşullu salıverme sırasında onu pisliğin içinden çekip aldım. Ona ev buldum ve emniyette işe soktum.
Anlıyorum.
Hiçbir şey anlamıyorsun ve sana da bu davadan uzak durmanı tavsiye ediyorum.
Fitusi tokat yemiş gibi kızardı.
Bu ses tonu da neyin nesi dedi incinmiş bir tavırla gözlüğünü çıkarırken.
Şu anki duruma uygun olan bu. Ne olup bittiğini anlamadın değil mi?
Kucağımızda bir ceset var biz.
Hayır. Paris'in bugüne dek hiç görmediği bir seri katil var. Kurbanlarını bir maç akşamı sehpanın üzerine bira kutalarını dizer gibi peş peşe sıralayacak olan bir alçak.
Böyle düşünmene sebep olan şey ne?
Morvan ceset torbasını kapatan adamlara baktı.
Benzer bir vaka biliyorum.
Ne zaman, nerede?
Boş ver.
Hazırlık soruşturmasına Ervan'ı atayacağım. Savcıyla bu konuda mutabıkız.
Söz konusu bile olmaz.
Fitusi ona doğru bir adım attı. Gregoire nüfuzlu biri olsa da bu olay onun yetkisi dahilinde değildi. Kendi bölümü içindeki görevlendirmelere karar verecek olan bölüm amiriydi.
36 benim evim Morvan. Zaten benim iznim olmadan Ervan'ı nereye olduğunu bilmediğim bir yere gönderdin. Şenlik sona erdi, evine dön. Oğlun bu vakayı bizim için mükemmel bir şekilde çözecektir.
Morvan'a göz kırptı. Özellikle de sen ona birkaç tüyo verirsen.
Bu iyi bir fikir değil. Bu...
Cebindeki telefon titreşti, telefonu çıkardı ve ekrandaki isme baktı. İti An. Ervan'a acil bir mesaj yollamış, onun buraya gelmesini istemişti. SMS'te sadece tek bir kelime vardı, buradayım. Başını kaldırdı, polis kordonu arasında kendine yol açmaya çalışan Ervan'ı gördü.
56. Bölüm. Polislerde de medyada olduğu gibiydi. Önemli bir bilgiye ulaşıldığı sanılır ve anında daha taze, daha çarpıcı bir bilgi o bilgiyi arka planda bırakırdı. Ervan şaşkınlık uyandıran çok önemli bir ipucuyla Paris'e geliyordu. Çivi adam geri döndü. Ama onun cesedi 5 gün önceye aitti ve Morvan Grand Augustin rıhtımında oğlunun varsayımını tasdiklemek için bekliyordu. Yeni bir kurban. Nehrin kenarına iner inmez Ervan tanıdığı polislere bir takım sorular sormuştu. Öğrendiği çok az şey bile onun kanını dondurmaya yetmişti. Durumu henüz kavramaya başlamıştı ki babasının tam önünde dikildiğini fark etti. Karşılaşmaları birkaç sözcükle sınırlı kaldı. Morvan oğlunun yüzünün hali hakkında hiç yorum yapmadı.
''Beni izle'' diye emretti.
''Cesedi görmek istiyorum.''
''Paketlediler, adli tıpta görürsün.''
Kalabalığı arkalarında bıraktılar ve Saint Michel Köprüsü yönünde yürüdüler. Sonra Notre Dame'a doğru devam ettiler. Rıhtım boştu, polisler girişi yasaklamıştı. Buna karşılık yukarıda işsiz güçsüzler ne olup bittiğini görmek için toplanıyordu. Sesleri uzaktan gelen kaygılı bir uğultu gibiydi.
Ervan günün haberlerini özetledi. Bedenin yeniden oluşturulması ve mumya pozisyonu, çivi olduğu belirlenen kalıntılar... Babası ona görebildiği kadarıyla yeni kurbandaki kesiklerin zaire katilinin modus operandisine benzediğini söyledi. Ama hemen ekledi.
Ancak o olamaz.
Neden?
Çünkü Thierry Farabo 3 yıl önce bir ihtisas merkezindeki tehlikeli hastalıklar ünitesinde öldü. Charcot Enstitüsü. Tuhaf bir şekilde bu at Ervan'a bir şeyler söylüyordu. Bu enstitü nerede?
Bretonya'da.
Tam olarak nerede?
Finisterre'de, Carberek'e 40 kilometre mesafede.
Ve bunu bana şimdi mi söylüyorsun?
Saçmalama, sana Farabo'nun öldüğünü ve yakıldığını söylüyorum.
Ervan hatırladı. Verney bölgedeki hapishaneleri ve akıl hastanelerini dolaşmıştı. Charcot Enstitüsü de listesindeydi ve dikkat çekici bir şey yoktu.
Hücre arkadaşını etkilemiş olabilir diye sesli düşündü. Sonra adam dışarı çıktı ve...
Hayır, tecritteydi. Bir gözüm sürekli onun üstündeydi.
Vissa Saviris birkaç kilometre uzakta öldürüldü. Bu bir rastlantı olamaz.
Bu çok basit olurdu.
Ervan nehrin diğer yakasındaki Île de la Cité'nin duvarları boyunca 23. Jean Meydanı'nın sararmış duvar sarmaşıklarını inceleyerek yürüyen babasına öfkeyle baktı. Ne demek istiyorsun?
Eğer biri bugün çivi adamı taklit ediyorsa bunun sebebi öldürme çılgınlığı değil. En azından sadece o değil. Bu cinayetler çok daha büyük bir komplonun parçası.
Lanet olsun şu komplo teorilerine bir son ver.
Morvan durdu. Siyah gözlüğünü saplarıyla oynamayı sürdürüyordu. Ona özgü bir asabiyet hareketi.
Önce sana bir şey söylemem gerekiyor evladım.
Ervan daha kötüsünden korkuyordu. Babası 25 yaşından beri ona böyle hitap etmemişti.
Sterling'de bulduğun şu yüzük, o bana ait.
Ervan bu ayrıntıyı tamamen unutmuştu. Ve işte o ipucu yeniden gündeme gelmişti, hem de etkili bir şekilde.
Yani diye düzeltme ihtiyacı hissetti Morvan, benim yüzüğüm olduğunu tahmin ediyorum. 3 hafta önce kaybettim.
Kaybettin mi yoksa çaldırdın mı?
Hiç bilmiyorum. Ama eğer çaldılarsa bunu cesedin yanına bırakmak için yaptılar.
Seni bu işe bulaştırmak için mi?
Başka açıklaması yok.
Yani nereden çıktığı belli olmayan bir herif çivi adamı taklit ediyor ve suçu senin üstüne yıkmaya çalışıyor. Böyle mi düşünüyorsun?
Başka olaylar da oldu. Dolaylı veya dolaysız olarak. Her seferinde beni etkileyen karışıklıklar.
Nasıl?
Yeniden kaldırım taşlarının üstünde yürümeye başlayan Morvan, hisse sahibi olduğu grubu küçültmeyi hedefleyen has konusu hakkında karmaşık bir açıklama yapmaya başladı. Ervan dağıldı. Ne zaman finans konularından söz edilse analiz yetileri kapanıyordu.
Bu has var mı yok mu diye sordu kısa kesmek için.
Henüz bilmiyorum ama borsa dünyasında söylentiler kaos çıkması için yeterlidir.
Peki bu fısıltılar seni nasıl etkileyebilir?
Sana açıklaması çok uzun sürer. Ayrıca erkek kardeşine yönelik tehditler de var.
İhtiyar ona postayla gelen sığır dilinin şüpheli hikayesini anlattı. Ervan sadece 2 günlüğüne ailesinden ayrılmıştı ve işte sonuç ortadaydı.
Önce bunun bize baskı yapmak isteyen DKC'li mültecilerin işi olduğunu sandım. Ama onların işine benzemiyordu diye devam etti Kentoros.
Öyleyse kim?
Çok yakında öğreneceğim.
Bunlar artık şüphe olmaktan çıkmıştı. Her şey çıfıt çarşısına dönmüştü. Tüm bu lanet olası şeyleri aynı çantaya doldurmanın da bir anlamı yoktu. Ervan babasının Intel'in başkanı ve genel müdürü Andrew Grove'un meşhur cümlesini alıntılamayı sevdiğini çok iyi biliyordu.
Sadece paranoyaklar hayatta kalır.
27. Ayrımın sonu. Sayfa 281.